Hakimler 12. bölümdeki konu Efraim'in kıskançlığı. Hakimler olan İvson, Elon ve Avdon ve Efraim'in cezalandırılışı konusudur. Hakimler 12. bölüm 1 ila 3. ayetler arasında şöyle yazar. Efraimli erkekler toplanıp Safon'a geçtiler. Yiftah'a Ammonlarla savaşmaya gittiğinde bizi neden çağırmadın dediler. Seni de evini de yakacağız. Yiftah halkımla ben Ammonlara karşı amansız bir savaşa tutuşmuştuk diye yanıtladı. Sizi çağırdım ama gelip beni onların elinden kurtarmadınız. Beni kurtarmak istemediğinizi görünce canımı dişime takıp Ammonlara karşı harekete geçtim. Sonunda Rab onları elime teslim etti. Neden bugün benimle savaşmaya kalkışıyorsunuz? 8. bölümde Efraim oymağına bağlı adamların kendilerini Midyanlarla yaptığı savaşta yardıma çağırmadığı için Gideon'la çekiştiğini görmüştük. Yine şimdi ve üstelik daha düşmanca bir yaklaşımla Yiftah'a kendilerini niçin savaşa çağırmadığı konusunda hesap soruyorlar. Efraim'in kıskançlığı daha sonraki bozukluğunun temel nedeni olacaktır. Evet, ileride İsrail krallığının kuzey ve güney olmak üzere ikiye bölünmesinin temel etkeni Efraim oymağının söz dinlemez olduğudur. Tüm bunların kökü işte o günlerden, yani kıskançlığın başladığı o günlerden geliyordu. Kıskançlık bugün de kiliselerde vardır. Bu sorun bizim en büyük sorunlarımızdan birisidir. Elçi Paulus Filipeliler 2. bölüm 3. ayette şöyle der. Hiçbir şeyi bencil tutkularla ya da boş övünmeyle yapmayın. Her biriniz alçak gönüllülükte öbürünü kendisinden üstün saysın. Burada geçen sürtüşme ve böbürlenme duygusu boşluk ve kıskançlık olabilir. Bu iki şey bugün inanlı topluluklarında büyük sorunlar açmaya devam etmektedir. Bugün birileri bana gelip inanlı topluluğunun kendi isteklerine ve beklentilerine uygun olarak yönetilmediğinden şikayet edince ben bu adam acaba bir şeyler mi kıskanıyor diyerek merak ediyorum. Ve şu bir gerçek ki her fırsatta her zaman vaiz ve çobanları eleştiren bir kimsenin yüreğinde kıskançlık yatmaktadır. Bazen yanılsak da bu genellikle böyle olur. Bu olayda sorun kıskançlıktı, çekememezlikti. Bu nedenle Yiftah kendisini korumak zorunda olduğunu fark etti. Çünkü Efraimliler Yiftah'ın evini yakıp başına yıkmaya kararlıydılar. Hakimler 12. bölüm 4 ila 6. ayetler arasında şöyle yazar. Bundan sonra Yiftah Gilat erkeklerini toplayarak Efraim oğullarıyla savaşa girdi. Gilatlılar Efraim oğullarına saldırdılar. Çünkü Efraim oğulları onlara, ey Efraim ve Manaşya halkları arasında yaşayan Gilatlılar, siz Efraim'den kaçan döneklersiniz demişlerdi. Şeria ırmağının Efraim'e yol veren geçitlerini tutan Gilatlılar, geçmek isteyen Efraimli kaçaklara Efraimli misin diye sorarlardı. Adamlar hayır derlerse o zaman onlara Şibboret deyin bakalım derlerdi. Adamlar Şibboret derdi çünkü Şibboret sözcüğünü doğru söyleyemezlerdi. Bunun üzerine onları yakalayıp Şeria ırmağının geçitlerinde öldürürlerdi. O gün Efraimlerden 42 bin kişi öldürüldü. Gilatlılar Efraimleri yok etmekte başarılıydılar. Ve Erden topraklarını tam bir kontrol altına aldıklarından Efraimlerin kaçmasına hiçbir fırsat vermiyorlardı. Bir de Efraimlerin konuştuğu lehçede var olmayan sessiz bir harfin bulunduğu şifreli bir söz belirlemişlerdi. Bir Efraimlinin bu sözcüğü hatasız bir şekilde telaffuz edebilmesi mümkün değildi. Seçtikleri sözcük Şibbolet sözcüğüydü. Bir adam bu sözcüğü doğru şekilde telaffuz edemediği zaman başı gerçekten beladaydı. Bizim de telaffuz etmekte zorlandığımız sözcükler vardır. Değil mi? Şibbolah sözcüğü Efraimler için telaffuzu çok zor bir sözcüktü. Çünkü bu sözcükte bulunan haş harfini çıkartamıyorlardı. Gilatlı Yiftah İsrail'i 6 yıl yönetti. Ölünce Gilat kentlerinden birinde gömüldü diyor. Hakimler 12. bölüm 7. ayette. Yiftah'ın ölümüyle olaylarla dolu 6 yıl sona ermiş oluyordu. Ve 10. hakim İvson karşımıza çıkıyor. Adı geçen sonraki 3 hakim sözün tam anlamıyla birer sıfırdı. Hiçbir şey yapmamışlardı. Tabi elbette bir şeyler yapmışlardı ama İsrail yapmaları gerektiği gibi yönetmemişlerdi. Hakimler 12. bölüm 8 ila 10. ayetler arasında şöyle yazar. Ondan sonra İsrail'in başına Beytlehemli İvson geçti. İvson'un 30 oğlu 30 kızı vardı. İvson kızlarını başka boylara verdi, oğullarına da başka boylardan kızlar aldı. İsrail'i 7 yıl yönetti, ölünce Beytlehem'de gömüldü. Bu hakim Beytlehemliydi. Beytlehem Yahudiye bölgesinin güneyinde yer alan şehirlerden bir tanesiydi. Bu adamın 30 oğlu ve 30 kızı vardı. Bence bu adam oğullarına kız bulmaktan çok kızlarına koca bulmakta zorlanmış olmalı. Ama ben öyle zannediyorum ki 7 yıllık bu hakimlik süresince kızlarından bir tekini bile evlendirememiştir. Çünkü İsrail'i yönetmeye bile bu adamın mecali yoktu. Diğer bir deyişle İhsan tüm zamanını ailesine ayıran bir adamdı. Bunda yanlış bir şey yok ama onun yapmakla görevlendirildiği şey bu değildi. Bugün sorumluluk konusuyla ilgili olarak çok çeşitli şeyler söylenmektedir. Bir keresinde bir vaizi nişan törenine konuşmacı olarak davet etmişler. Vaiz halka hitap edeceğine beraberinde getirdiği oğluyla konuşmaya dalmış. Davetlerin çoğu bu davranışlarından dolayı vaizi kınamış. Bu adam orada nişan kıyacağına oğlunu şımartmayı yeğlemiş. Eminim bunu bilerek yapmamıştır ama yine de büyük bir sorumsuzluk gösterdiği ortada. Hayatta bazen bazı şeylerin ilk sıraya konması gerekir. Eğer bu vaiz oğluna bak oğlum şimdi çok önemli bir işim var. Herhalde bu işimi yerine getirmememi istemezsin değil mi diyerek oğlunu ikna edebilirdi. Baba ile oğul herhangi başka bir zaman bu konuları istedikleri kadar konuşabilirlerdi. Ama babanın sorumsuzluğu ve oğlanın şımarıklığı tüm planları değiştirdi. Evet hakim İsa'nın davranışlarını onaylamadığımı söyledim çünkü hiçbir şey yapmamıştı. 11. hakim ise Elon'dur. Hakimler 12. bölüm 11 ve 12. ayetlerde ondan sonra İsrail'in başına Zevon'un oymağından Elon geçti. Elon İsrail'i 10 yıl yönetti. Ölünce Zevul'un topraklarında Ayalon'da gömüldü diyor. Bu iki ayette anlatılanlar Elon hakkında tüm bildiklerimizdir. O da hiçbir şey yapmamıştı. Öyle İhsan gibi büyük bir ailesi bile yoktu onun. Öyle anlaşılıyor ki bu adamın yaptığı tek şey yan gelip yatmak ve işkembesini doldurmaktı. 12. hakim Avdon'dur. Hakimler 12. bölüm 13 ila 15. ayetler arasında şöyle yazar. Onun ardından İsrail'in başına Piratonlu Hillel oğlu Avdon geçti. Avdon'un 40 oğlu, 30 torunu ve bunların bindiği 70 eşeği vardı. İsrail'i 8 yıl yönetti. Piratonlu Hillel oğlu Avdon ölünce Ameleklilere ait dağlık bölgenin Efraim yöresindeki Piraton'da gömüldü diyor. Avdon diğer hakimlerden farklı mıydı? Kesinlikle hayır. 10. bölümde Yair'in 30 oğlu vardı ama Avdon'un 40 oğlu ve yine 40 yeğeni vardı. Düşünebiliyor musunuz? Bu adam sokağa oğulları ve yeğenleriyle çıktığı zaman ne gibi bir görüntü oluşturuyordu? Bir de her birinin bir eşeğin üzerine oturduğunu düşünecek olursak varın gerisini siz düşünün. Bu adamın da İsrail tarihine katkısı ancak bu kadar olabilmiştir. Devletin malı deniz, yemeyen keriz misali olduğu gibi bu adam da İsrail'in yöneticiliğine getirilmiş ama hiçbir icraat yapmadan yan gelip yatmış, dost ve sülalesinin karınlarını doyurmuştur. Evet, son 3 hakimi kısaca geçtik. Çünkü gerçekten bunların İsrail halkına hiç de yapıcı bir katkısı olmamıştır. Hakimler 13. bölüme geldiğimizde temel konunun 7. sapma ve İsrail'in Şimşon tarafından kısmen kurtarılışı olduğunu görüyoruz. İlk olarak Filistinler yönetiminde 40 yıllık tutsaklık zamanına birlikte bakalım. Hakimler 13. bölüm 1. ayette İsrailler yine Rab'bin gözünde kötü olanı yaptılar. Rab de onları 40 yıl süreyle Filistlilerin boyunduruğuna terk etti diye yazıyor. İsrail'in Tanrı yolundan ayrılıp tekrar günaha dönmesi sonucunda alışık olduğumuz gibi tekrar tutsaklığa düştüğünü görmekteyiz. Yine Filistlilere tutsak düşmüşlerdir. İsrail'in gelmiş geçmiş en büyük düşmanı bence Filistliler olmuştur. Bu seferki tutsaklıkları tam 40 yıl sürecekti. Bu dönemde dikkatinizden kaçmayacak özellikleri olan bir hakimle karşılaşıyoruz. Bu hakimin adı Şimşon'du ve Şimşon gelmiş geçmiş hakimlerin en önde gelenlerindendi. Belki bu adamın diğerlerinin hiçbirinin sahip olmadığı görkemli bir fırsatı vardı. Parlak bir gelecek ve nitelikli bir kariyer önünde bekliyordu. Ama o bunlara ulaşamadı. Bu adamın hayatındaki trajedi de buydu. İsrail'in 7. düşüşü sırasında hakimliğe gelmişti ve bir anlamda hakimlerin sonuncusuydu. İsrail yine Filistlilerin eline tutsak düşmüştü ve kısmen de olsa Şimşon'un girişimi sonucunda özgür olabilmiştir. Yiftah'ın günlerinde başlayan iç kargaşa gitgide büyümüştü ve Hakimler kitabının sonuna gelindiğinde anlatılanlardan da anlaşılacağı gibi içinden çıkılamaz bir hal almıştı. Şimşon'un önderlik yaptığı dönemde onun elde ettiği başarının sırrını da öğrenmekteyiz. Onun başarısı, gücü ve de yenilgisi hep bu gizli şeye dayanıyordu. Tekrar söylemeliyim, bence hiç kimse bu adam kadar ve ondan daha gösterişli bir gelecek vaat eden özelliklere sahip olarak doğmamıştır. 13. hakim Şimşon'un doğumuna bakalım. Hakimler 13. bölüm 2. ayette Dan oymağından Soralı bir adam vardı. Adı Manoah'tı. Karısı kısırdı ve hiç çocuğu olmamıştı, diye yazıyor. Sonra Yeruşalim'in birkaç kilometre batısında Dan ile Yahuda arasında kalan bir şehirdi. Karısı kısır olduğu için Manoah'ın hiçbir çocuğu olmamıştı. Bu nedenle Şimşon'un doğuşu da tıpkı İshak'ın, Yusuf'un ve Benyamin'in doğumları gibi olmuştur. Hakimler 13. bölüm 3 ila 5. ayetler arasında şöyle yazar. Rabbin meleği kadına görünerek, kısır olduğun, çocuk doğurmadığın halde gebe kalıp bir oğul doğuracaksın dedi. Bundan böyle şarap ya da içki içmemeye dikkat et, murdar bir şey yeme. Çünkü gebe kalıp bir oğul doğuracaksın. Onun başına ustura değmeyecek çünkü o daha rahmindeyken Tanrı'ya adanmış olacak. İsrail'i Filistlilerin elinden kurtarmaya başlayacak olan odur. Tanrı daha doğmadan önce Şimşon'u işaretlemişti. Evet, Tanrı onu çok büyük bir işe çağıracaktı. Bu büyük iş İsrail'i kurtarmaktı. İsrail halkı kötü bir durumdaydı çünkü Tanrı onları Filistlilerin eline teslim etmişti. Şimşon'un annesine görünen Rabbin meleği ona oğlunun ne olacağı, yani bir hakim olacağını söyledi. Sayılar kitabında hakim olma konusuyla ilgili kuralları incelemiştik. Bu üç yönlü bir ant içeriyordu. İlk olarak hakim olacak kişi asla içki içmeyecek, üzüme yaklaşmayacaktı. Niçin? Çünkü üzüm ya da şarap kutsal yazılarda yersel sevinci simgelemektedir. Bu sevinç insan yüreğine belki hoş gelebilir. Ama hakim olacak bir kimse sevincini Rab'de bulmalıydı. Efesliler 5. bölüm 18. ayette şu uyarı vardır. Şarapla sarhoş olmayın, bu sizi sefahate götürür. Bunun yerine ruhla dolun. Eğer bizler de Rab İsa Mesih'i hoşnut edeceksek o zaman bizler de sevincimizi onda aramalıyız. Gerçekten de sevinç kutsal ruhun ürünlerinden bir tanesidir. Galatyalılar 5. bölüm 22 ila 23. ayetlerde şöyle yazar. Ruhun ürünü ise sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve özdenetimdir. Bu tür nitelikleri yasaklayan yasa yoktur. Evet, sevinç Tanrı'nın kutsal ruhunun sizin ve benim hayatımızda üretmek istediği ürünlerden bir tanesidir. Bunu bizim için Rabbin kendisi yapmak istemektedir. İkinci olarak hakim olacak kişi saçlarını hiçbir zaman kesmemeliydi. Peki bu ne demekti? Paulus 1. Korintliler 11. bölüm 14. ayette şöyle der. Doğanın kendisi bile size erkeğin uzun saçlı olmasının kendisini küçük düşürdüğünü, kadının uzun saçlı olmasının ise kendisini yücelttiğini öğretmiyor mu? Kutsal yazılar uzun saçın adamın şerefini düşürdüğünü söyler. Öte yandan hakim olan kişi uzun saçın verdiği utancı göğüslemeye hazır olan bir kişiydi. Bu nedenle böyle bir kişinin başına hiç ustura değmemeliydi. Üçüncü olarak da böyle bir kimse hiçbir ölüye yaklaşmamalı, ona dokunmamalıydı. Bedeninden kaynaklanan hiçbir doğal iddiası olmamalıydı. Tanrı'yı her şeyden önceye ilk sıraya koymalıydı. Rab İsa Mesih Luka 14. bölüm 25 ila 27. ayetlerde şöyle der. Kalabalık halk toplulukları İsa ile birlikte yol alıyordu. İsa dönüp onlara şöyle dedi. Biri bana gelip de babasını, annesini, karısını, çocuklarını, kardeşlerini, hatta kendi canını bile gözden çıkarmazsa öğrencim olamaz. Çarmıhını yüklenip ardımdan gelmeyen öğrencim olamaz. Yani Mesih'in önüne başka hiçbir şey koymamalıyız. Mesih her zaman ilk ve birinci sırada gelmelidir. Ne yazık ki bizim bugün kaybettiğimiz değerlerden bir tanesi budur. Şimşon bir hakimdi, Tanrı adamıydı ve elde ettiği gücün sırrı da oydu. Büyük hedeflere varması için büyütülmüştü ve başarısı Tanrı'daydı. Ama ne yazık ki Tanrı tarafından belirlenen büyük hedefine hiçbir zaman ulaşamayacaktı. 5. ayette söylenenlere dikkat etmiş miydiniz? Şimşon, İsrail oğullarını Filistlilerin elinden kurtarmaya başlamıştı. Başarı kapıya kadar gelmişti. Şimşon, iyi bir başlayıcı ama kötü bir bitiriciydi. İsrail'i kurtarmak için yola çıktı ama bu yolu asla bitiremedi. Birçok Mesih inanlısı da böyledir. Çok güzel ve büyük bir başlangıç yapar ama asla sona varamazlar. Paulus Galatyalılara yazdığı mektupta 5. bölüm 7. ayette şöyle der. İyi koşuyordunuz, sizi gerçeğe uymaktan kim alıkoydu? Evet, Galatyalı inanlılar muhteşem bir başlangıç yapmışlar ama sonucu büyük bir fiyaskoyla bitirmişlerdi. Birçok kişi de kutsal kitabı okumaya başlar ama zamanla bıkıp vazgeçerler. 30 yıldan fazla hizmetim sırasında bir şeye başlayıp da bu şeyi sonuçlandıramayan sayısız insanlarla karşılaşmışımdır. Hakimler 13. bölüm 24 ve 25. ayetlerde ise ve kadın bir erkek çocuk doğurdu, adını Şimşon koydu. Çocuk büyüyüp gelişti. Rab de onu kutsadı. Rabbin ruhu Sora ile Eştaol arasında Mahane Dan'da bulunan Şimşon'u yönlendirmeye başladı diye yazıyor. Bu ayetler Şimşon'un gücünün gerisindeki sırrı açıklamaktadır. Her ne kadar Şimşon bu kollarla 1000 Filistinliyi öldürdüyse de onun gücü kollarında değildi. Yine Gaza kentinin kapı kanatlarını sırtında taşıdığı halde onun gücü sırtında değildi. Yine Şimşon'un gücü saçlarında değildi. Her ne kadar kesildiğinde gücünü kaybettiyse de Şimşon sadece ve sadece ancak kutsal ruh üzerindeyken güçlüydü. Onun gücünü kaybetmesini sağlayan sadece saçlarının kesilmesi değildi. Onun saçları onun bir hakim olduğunun işaretiydi. Saçları kesildiğinde Rabbin ruhu onun üzerinde değildi. Niçin değildi biliyor musunuz? Çünkü vermiş olduğu sözden vazgeçmişti, yaptığı şey hiç de iyi değildi. Şimşon anlam olarak küçük güneş demekti. Saçları uzundu, güçlüydü. Ama en güçlülerden biri değildi, aptaldı. Kadınların kendisiyle alay etmesine izin veriyordu. Kendisi belki de kutsal kitaptaki en güçsüz erkeklerden bir tanesiydi, yani ana kuzusuydu. Ama Rabbin ruhu üzerinde olduğu zaman çok güçlüydü. Ama ne zaman Rabbin ruhu üzerinde olmazsa, o zaman hava gibi bomboştu, güçsüzdü, bir hiçti. Şimşon'un yaşadığı günlerde insanlar onun gücünün gerisindeki sırrı bilmek istediler. Tanrı'nın yeryüzündeki amaçlarını gerçekleştirmek için bu dünyanın güçsüz şeylerini seçtiğinden haberleri yoktu. Şimşon'a bakıp hayran kalıyorlardı. Bizim gibi sıradan biri gibi görünen bu adam nasıl oluyor da bu kadar güçlü kuvvetli olabiliyor diye birbirlerine soruyorlardı. Bunun sadece tek bir açıklaması vardır. Tüm bunları onun aracılığıyla Tanrı'nın kendisi yapıyordu. Kutsal ruhun bir insanın üzerine bu şekilde gelmesi gerçekten çok çarpıcıdır. Tanrı'nın onun aracılığıyla çalıştığı açıkça burada görülmektedir. Öyle inanıyorum ki Şimşon hayatının hemen her alanında utangaç bir adamdı ve 14. bölümde bunun böyle olduğunu hep birlikte göreceğiz. Hakimler 14. bölüm 1 ve 2. ayetler şöyle başlar. Şimşon bir gün Timna'ya gitti. Orada Filistli bir kadın gördü. Geri dönünce annesiyle babasına Timna'da Filistli bir kadın gördüm dedi. Onu hemen bana eş olarak alın. Böyle bir şeyi sanırım ancak utangaç bir adam yapardı, ne dersiniz? Niçin kendisi o beğendiği kadına gidip de onunla evlenmek istediğini ona kendisi söylemedi? Önce kendisi bu işi halleder, sonra da anne babasını kız istemeye gönderirdi. Normali budur. O günlerde konu evlilik olunca genellikle bir tür iş ahdi kesilirdi. Ve işte bu işte niye kendisi üstlenmedi? Çünkü utangaçtı. Bu nedenle o babasının girişimine ihtiyaç duyuyordu. Ah ana beni eversene türküsünde olduğu gibi Şimşon da evlilik işini, yani kız isteme işini anne babasına havale etmişti. Şimşon'un evlenmek istediği kadın Filistli bir kadındı. Filistli ise İsrail'in düşmanlarındandı. Bu nedenle Şimşon'un anne babası onu bu evlilikten vazgeçirmeye çalıştı ama o bunda kararlıydı. Hakimler 14. bölüm 3 ve 4. ayetlerde annesiyle babası, akrabalarının ya da halkımızın kızları arasında kimse yok mu ki sünnetsiz Filistlilerden kız almaya kalkıyorsun diye karşılık verdiler. Ama Şimşon babasına bana o kadını al, ondan hoşlanıyorum dedi. Şimşon'un annesiyle babası bunu isteyenin Rab olduğunu anlamadılar. Çünkü Rab o sırada İsraillere egemen olan Filistlilere karşı fırsat kolluyordu diye yazıyor. Şimşon evliliğini İsrail'i Filistlilerin elinden kurtarabilmek için bir fırsat olarak kullanacaktı. Başlangıç olarak iyi bir başlangıç yapmıştı. Hakimler 14. bölüm 5. ayette ise böylece Şimşon annesi ve babasıyla Timna'ya doğru yola koyuldu. Timna bağlarına vardıklarında genç bir aslan kükleyerek Şimşon'un karşısına çıktı diye yazıyor. Hakimlerin üzümlere yaklaşmaması söylendiği halde Şimşon'un hayatında bunu göremiyoruz. Ve Hakimler 14. bölüm 6 ila 9. ayetler arasında şöyle devam ediyor. Şimşon üzerine inen Rabbin ruhuyla güçlendi ve aslanı bir oğlak parçalar gibi çıplak elle parçaladı. Ama yaptığını ne annesine ne de babasına bildirdi. Sonra gidip kadınla konuştu ve ondan çok hoşlandı. Bir süre sonra kadınla evlenmek üzere yine Timna'ya giderken aslanın leşini görmek için yoldan saptı. Bir arı sürüsünün aslanın leşini kovana çevirdiğini gördü. Kovandaki balı avuçlarına doldurdu, yiye yiye oradan uzaklaştı. Annesiyle babasının yanına varınca baldan onlara da verdi. Onlar da yedi ama balı aslanın leşinden aldığını söylemedi diye yazıyor. Anne ve babasıyla Timna'dan geri dönerlerken Şimşon bir aslanın saldırısına uğramıştı. Rabbin ruhu onun bu zor anında yardımına koşmuş ve böylece Şimşon çıplak elleriyle aslanı öldürmüştü. Daha sonraki bir yolculuğu sırasında Şimşon öldürdüğü aslanın leşini görmeye gitmiş ama vardığında aslan leşinin içinde bir arı kovanıyla bal görmüştü. Gördüğü bu balı elleriyle dışarı çıkaran Şimşon bu baldan yemiş, birazını da anne babasına yedirmişti. Ama bu balın nereden bulduğunu onlara anlatmadı. Daha önce de belirttiğim gibi Yahudi geleneklerinde hakim olan bir kimsenin ölmüş bir hayvanın leşine bile yaklaşması yasaklanmıştı. Ama yasaklara rağmen Şimşon istediği gibi kural tanımaz bir tutum içerisinde yaşamaya devam ediyordu. Hakimler 14. bölüm 10 ila 14. ayetler arasında ise babası kadını görmeye gidince Şimşon da damat geleneğine uyarak orada bir şölen düzenledi. Filistliler onu görünce ona eşlik etmek üzere 30 genç getirdiler. Şimşon onlara size bir bilmece sorayım dedi. Şölenin 7 günü içinde kesin yanıtı bulup bana bildirirseniz size 30 keten mintan, 30 takımda üst giysi vereceğim. Ama bilmeceyi çözemezseniz o zaman da siz bana 30 keten mintanla 30 takım üst giysi vereceksiniz. Ona seni dinliyoruz dediler. Söyle bakalım bilmeceni. Şimşon yiyenden yiyecek, güçlüden tatlı çıktı dedi. 3 gün geçtiyse de bilmeceyi çözemediler. Gelenek olduğu üzere Şimşon bir düğün töreni düzenlemişti. Düğün kız evinde yapılıyordu. Davetlilerin hepsi Filistlilerdi. Bilmeceler o günlerde bir tür eğlence aracıydı. Şimşon çözmeleri için konuklarına bir bilmece sordu. Doğru yanıt verdikleri zaman Şimşon onlara 30 parça keten giysi ve yine 30 parça yedek giysi verecekti. Soracağı bilmeceyi doğru yanıtlamazlarsa bu kez onlar Şimşon'a 30 keten giysi ve yedek giysiler verecekti. Aslanın öldürüldüğünden ve leşin içindeki arı balından haberleri olmayan bu kimselerin Şimşon'un bilmecesini çözebilmeleri hemen hemen olanaksız görünüyordu. Şimdi Şimşon'un kandırılışına ve 30 adamı öldürmesi olayına geldik. Hakimler 14. bölüm 15 ila 18. ayetler arasında 4. gün gençler Şimşon'un karısına "Kocanı kandır da bize bilmecenin yanıtını versin." dediler. "Yoksa seni de babanın evini de yakarız. Bizi soymak için mi buraya çağırdınız?" Şimşon'un karısı ağlayarak ona "Benden nefret ediyorsun." dedi. "Beni sevmiyorsun. Soydaşlarıma bir bilmece sordun, yanıtını bana söylemedin." Şimşon karısına "Bak." dedi. "Anneme, babama bile söylemedim. Sana mı söyleyeceğim?" Kadın şölen boyunca 7 gün ağlayıp durdu. Kadının sürekli sıkıştırması üzerine Şimşon 7. gün bilmecenin yanıtını ona söyledi. Kadın da yanıtı soydaşlarına iletti. 7. gün batmadan kentli gençler Şimşon'a geldiler. "Baldan tatlı, aslandan güçlü ne var?" dediler. Şimşon, "Düvemle çift sürmüş olmasaydınız bilmecemi çözemezdiniz." diye karşılık verdi. Filistliler Şimşon'un sorduğu bilmecenin yanıtını öğrenmesi için Şimşon'un karısından yardımcı olmasını istemişlerdi. Bunu yapmazsa kadının babasının evini yakmakla tehdit etmişlerdi. Şu bir gerçektir ki bir kadının en etkili silahlarından bir tanesi gözyaşıdır. Şimşon'un karısı da tam 7 gün boyunca sürekli ağlayıp durmuştu. Size şunu söyleyeyim ki 7 gün boyunca hiç durmadan ağlayan bir kadın hiç de çekilir olmaz. Ondan bir an önce kurtulmak istersiniz. Şimşon da aynı bu düşünceyle hareket ederek karısına bilmecenin yanıtını söylemeyi tercih etti ve ona bu bilmecenin yanıtını söyledi. Tabii yanıt hemen yerine ulaştırıldı. Şimşon'un tüm olanlardan haberi vardı. Adamların bilmecenin yanıtını nereden aldıklarını biliyordu. Bu nedenle onlara şöyle karşılık verdi. "Eğer genç ineğimle çift sürmemiş olsaydınız bilmecemi bulamazdınız. Diğer bir deyişle sizler bulmacanın yanıtını karımdan elde ettiniz." diyordu. Hakimler 14. bölüm 19. ayette Rabbin ruhu üzerine inince güçlenen Şimşon Aşkelon'a gitti, 30 kişi vurup mallarını yağmaladı. Giysilerini de bilmeceyi çözenlere verdi. Öfkeden kudurmuş bir halde babasının evine döndü diye yazıyor. Rabbin ruhu Şimşon'un üzerine geldi ve Şimşon Aşkelon'a güneyde yer alan bir yere gitti. Orada 30 Filistinliyi vurup öldürdü ve onların elbiselerini aldı. Bilmeceyi bildiren Filistinlilere yedek giysileri dağıttı. Dikkat ederseniz Şimşon dönüşte karısını yanına almadı. Bilmecenin cevabını Filistlilere söylediği için ona çok kızmıştı. Hakimler 14. bölüm 20. ayette ise Şimşon'un karısı ise Şimşon'a eşlik eden sadıca verildi diyor. Böylece kızın babası onu Şimşon'un düğünündeki sadıcına verdi. Kime niyet kime kısmet derler ya. Aynen öyle oldu. Şimşon'la evlenecek kızı Şimşon'un çekip gitmesiyle Şimşon'un sadıcı bir adamla evlendiriliyor.